Ayrım 15. Sayfa 122. Bana karşı yeterince içten olmamakla suçluyorum onu. Örgüt merkezinin ve çalışmalarının Türkiye'deki askeri rejim nedeniyle yurt dışına kaymış olduğunu biliyorum. Birlikte dergi çıkardığı insanlarla nerede buluştuğunu, saatler süren toplantılarda ne konuşulup planlandığını ise bilmiyorum. Gece çalıştığı için onun evde olması gereken saatlerde ben yokum. Çantalarını, özel eşyasını karıştırıyorum gizlice. Çok da önemli olmayan bazı dokümanlar buluyorum. Dergide yayımlanan yazılar, büyük sözler, safların yeniden sıklaştığı, mücadele ve direnişin süreceği iddiaları. Başka? Sorularıma yanıt alamıyorum. Her şeyi anladığımı ama onu kırmamak için sustuğumu söylüyorum. Nerelere gittiğini, nelerle uğraştığını bana anlatmasını istiyorum. Beni bir tuzağın içine çekmesinden korktuğumu da haykırarak. Bütün bunları bilmemin bana yararı olmayacağını, tersine ileride hem kendisi hem de benim için tehlike yaratacağını, asıl o zaman işin içine çekileceğimi söylüyor. Yaşama amacı bu. İstemiyorsam ayrılabiliriz. Buna hazır değilim. Susuyorum. Daha sık ortadan kaybolmaya başlıyor. Hamburg yakınlarındaki moteldeki gibi birkaç gün ondan hiçbir haber alamadığımda oluyor. Hastanedeki işini bırakıp bir elektronik eşya fabrikasında çalışmaya başlıyor ve daha iyi kazanıyor. Kaygı ve sistemlerimle tartışmalarımızın bende bıraktığı olumsuz izleri, devrilen bira bardaklarını, çarpılan kapıları, parklardaki banklarda umutsuzca onu bekleyişlerimi, ona sonsuza kadar elveda demek istediğimi yerle bir eden, çabucak unutturan şey, yanımda olmadığı zaman düştüğüm korkunç boşluk. Yokluğu döne döne kendi dibine inen bir kuyu, beni yutabilecek bir girdap. O günlerde bitirme tezimi yazmaya çalışıyorum ama kafam bomboş, ruhum öksüz. Besleyip büyüttüğüm aşk nesnesinden kopamıyor, inatla sonuna kadar gitmekten başka bir şey düşünemiyor, o sona varabilmek, yarı yolda kalmamak için ödemem gereken bedeli göze alıyorum. Bir gün beni terk etse bile yerini bir imgeye bırakacağına, o imgenin o değil ama onun yerini tutabilecek ve çağırdığımda hemen gelecek, zararsız, tatlı bir görüntü olarak belleğimde yaşamayı sürdüreceğine inanıyorum. Bu da bir şey. Beynin gizlilikle açıklama arasında, bölüşme arzusuyla gereksiz bulma ya da yapamama arasında savrulup durduğu ve belki de zaten anlatacağı fazla bir şey olmadığı için suskun kaldığı 1974 yılı boyunca aynı duygular içinde yaşadım. Sanki büsbütün benim değildi, olamıyordu. Güvensizliğin boş bıraktığı bir alanın ötesinde uzanıyordum varlığına ve sevgimizin o yalancı ten dışında derinlemesine bir nedeni yokmuş gibi görünüyordu bana. Küskünlük ve yetmezlikler aşkımızı yenileyen sevişmelerle sona eriyor, kaybedilmesi gereken bir oyun olduğunu bildiğim bu aşk kendiliğinden belirsiz bir zamanda geleceğini umduğum bıkkınlığı bekliyordu. Öte yandan alışmıştım onun kendini katı, acımasız biri gibi göstermesine. Öyle değildi özünde. Gerilememek için benimle savaşmaya ihtiyacı vardı. Yaldızlı bir kahramanlığa, her sözcükte kendini kıran ve beni inciten bir onura. Dünyayı düzeltmeye kararlı biri bunun için canını feda edebilmelidir ama aklını asla, diyordum ona. Yönetilirken istenilen biçime sokulabilen biri öz saygısını kaybeder ve bir oyuncak durumuna gelir. Bu insan inanca bağlılığını sürdürse bile asıl amaç hızla gerileyip yozlaşabilir, hatta yıkılabilir. Kendimce buna benzer şeyler anlatmaya çalışıyorum işte. Kendini kullanma kılavuzuna ihtiyacı olmadığını, bu felsefe kırıntılarının kusurlu ve gerçek hayatı açıklamada yetersiz olduğu cevabını alıyorum ondan. Beni bir insan olarak ele aldığında da kusurluydum. Hem de çok. Güzeldim, evet ama çiçekler de hiç uğruna güzeldiler. Bunun dışında mülkiyetçi, bencil, beyni yıkanmış bir yurtsever, askere ve dine saygılı bir korkak, ılımlı, uzlaşmacı, amaçsız bir küçük burjuvaydım. Öyle ki onun gözünde, tire, onun her şeyi görebilen gözlerinde, tire, bir anda hiçliğe dönüşüyordum öfkelendiğinde. Küsüp konuşmadığında bu tablodan olabilirlere, kim bilirlere, belkilere uzanan hafif bir iyimserliğe dümen kırmak zorunda kalıyordu. Canım, büsbütün umutsuz değildi durumum. Burada, bu ülkede, cici bir kavanozun içinde bile romantik de olsa bir hoşnutsuzluk ruhuna sahip olmayı beceriyordum hiç değilse. Ve o bende, bu değersizlikler toplama içinde kayıp bir mücevheri aramaktan caymıyordu yine de. Böyle yol alıyorduk. Çift camlı, kocaman pencerelerle çift kişilik bir yatak arasına sıkışmış, hiçbir işe yaramayan o ateşli gecelerde büyülenmiş gibi. Hiç uğruna açılmış bedenimin tanığı, dudaklarımın rengi, göğüslerimin şifre çözücüsü, boyun çukurumun şaşkınlığı, sınıra varmanın gerginliği ve çığlığıydı o. Oynadığımız gizemli oyun bir insanı tek tek toplamak, kutsamak, yeniden var etmekti. Yaptığımız buydu. Onunla geçirdiğim 4 yıl bütün ayrıntılarıyla belleğimin derinliklerinde duruyor ve sonra yeniden bugünümle iç içe geçip beni öldürülüp gömülen ve sonra yeniden dirilen biri haline getiriyor. Ne uzun bir gece bu. Kalkıp pencerenin önünde sigara içiyorum. Bahçeye bakan karşıki evde ışık yanıyor ve açık pencereden içerisi görünüyor. Atletli, şişman bir adam kanepeye uzanmış televizyon karşısında uyukluyor. Ayak ucundaki koltukta yeşil bornozlu, yaşlıca bir kadın örgü örüyor. Sen yaşasaydın belki biz de böyle olurduk be. Sarkık perdeler, duvara asılmış eğri bir çerçeve. Sehpanın üstünde bira şişeleri. Kendimi bir filmin içine, o öyküdeki yoksulluk ve sevgisizlik yuvasına düşmüş gibi hissediyorum. Kuşkum yok, böyle olacaktı be. Sevişemez olacaktık. Sen 15 yıl hüküm giyecektin. Ben giderek seyrelen görüşlere gelecektim sana, börekler getirecektim. Sonra çıkacaktın. Nerede kalmışsak oradan sürdürecektik. Her birimiz kendi düşünce ve düşüncesizliklerimiz içinde öylece oturacaktık akşamları. Sorun sana güvenmememde olmayacaktı be. Kendimi tanımamda olacaktı. Şu an içimde hızla yayılan güçlü duyguda, tenimin ve ruhumun gizini çözdüğümde sana asla tarif edemeyecek olmamda. Uykusuzluğum yüzünden tüm tutuklarım silinmiş olmasa sansürleyeceğim duygular bunlar. İşte bunları düşünüyorum be ve bu sırada ayaklarımın üzerinde durmak bana güven veriyormuş ya da gece nöbetindeymişim gibi öylece dikilip duruyorum pencere önünde. Bu öyle bir an ki her şey imkansızdan telafiye, oradan uçsuz bucaksız bir avuntuya dönüşüyor. Korkuyorum be. Odanın karanlığına dönüyorum. Soyunurken bile sen geliyorsun gözümün önüne. Yüzünü göremiyorum karanlıkta ama sana sarılıyorum. Tenini tanıyorum. Kendi soluğumu ve kalbimin atışını duyuyorum. Çıplaksın. Tenimi çizmesin diye saatini kolundan çıkarıyorsun aceleyle. Haziranda bir yaz sabahını koklar gibi kokluyorsun beni. Soluklarımız birbirine karışıyor. Ağzın ağzımı buluyor. Dudakların sıcacık. Dillerimiz kavgasız. Belimi kavruyor kolun. Ellerimi saçlarına daldırıyorum. Arzularımın ötesine geçerek sunuyorsun bana kendini. Sert davranıyorsun, boyun eğmem için zorluyorsun. Karanlık bir yanın var. Sevişirken öldürmek, ezmek, kurban etmek istiyorsun. Kendimi korkunun hazzına bırakıyorum. Hüznünü ve öfkeni duyuyorum içimde. Yıldızlardan, güneşlerden ve gölgelerden geçiyoruz hızla. Sesini duyuyorum. Bir aşkı betimleyen en ince, en içten sözcüklerle, saf ama en utanmazları iç içe, dip dibe, yan yana. Sonra yeniden açık havaya çıkıyoruz. Binlerce güvercin havalanıyor gökyüzüne doğru. Yüzüne eğiliyorum. Gözlerine düşen ıslak saçlarını sıyırıyorum elimle ve yüzün senin yüzün. Değil birden. Sen değilsin. Arzunun kim bilir nasıl bir örtüşmeden yaratıp biçimlediği yeni biri bu. Başka biri. Aşağıdan gelen müziği duyuyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Dipnot 1. Aşık Veysel'in bir türküsü. Gecenin bu saatinde aynı evin iki ayrı odasında uyumayan insan. Onun uykusunu kimin çaldığını bilmiyorum. Aklından geçenleri ve beni düşünüp düşünmediğini de. Ama ben zihinsel bir bulanıklık durumu içinde, duygusallıkla dokunmuş bir özlemle onun tenine öpücükler yağdırıyorum. Yepyeni bir arzu ve içtenlikle. Bir bakışta, bir göğüste dinlenmenin sonsuzluğunu özleyerek ve bütün sınırları aşma tutkusuyla. Unut, unut bunları. Sil ve uyu. Uyu artık. Vazgeç, ne olur.